Ayrım 15, Cobra, Frederick Forsyth, sayfa 215. Üçüncü kısım, Vuruş. Onuncu bölüm. Tesadüfen ilk kurbanı ele geçiren Britanya'nın özel gemi hizmetleri oldu. Doğru zamanda, doğru yerde bulunmuşlardı. Cobra av serbest fermanını çıkardıktan kısa bir süre sonra Global Hawk Sam altındaki okyanusta esrarengiz bir deniz aracı gördü ve buna Haydut bir adı verildi. Sam 20 bin fite inerken geniş spektrumlu televizyon tarayıcısı daraltıldı ve görüntü odaklandı. Kendisi hala görüş ve işitme mesafesi dışındaydı. Haydut bir Lloyd'un listesindeki şireplerden biri olamayacak kadar küçüktü. Küçük bir coaster olmasına rağmen herhangi bir sahilden çok uzaktaydı. Belki de özel bir yat veya balıkçı teknesiydi. Her neydiyse, Haydut bir 55. boylamı geçmiş, Afrika'ya doğru yol almakta ve çok tuhaf davranmaktaydı. Geceleri seyir yapıyor, sonra gözden kayboluyordu. Bunun anlamı gün doğduktan sonra kapanıyor, mürettebat teknenin üstünü mavi muşambayla örterek bütün gün boyu denizin üstünde salınmasını sağlıyordu. Böylece yukarıdan fark edilmesi imkansız olurdu. Bu manevranın tek bir anlamı vardı. Güneş battıktan sonra muşamba açılıyor ve yola devam ediyordu. Haydut bir şanssızlığı Sam'in karanlıkta görebilmesiydi. Dakar'ın yarım mil açığında Balmoral güneye dönüp tekneyi yakalamak için hızını arttırdı. Gemideki iki Amerikalı muhabereciden biri köprüde kaptanın yanında durup pusula istikametini okudu. Haydut birin tepesinde dolanan Sam'in gönderdiği ayrıntılı bilgiler Washington'a iletildi. Gün doğunca Haydut yine örtündü ve muşambanın altında gizlendi. Sam yakıt ikmali için Fernando da Noronha adasına gitti. Gün doğmadan geri döndü. Balmoral gece boyunca son hızla yol aldı. Haydut üçüncü günün şafağında Cape Verde'nin bir hayli güneyinde Guinea-Bissau'ya hala 400 mil mesafesi varken yakalandı. Gündüz örtünmesine başlamak üzereydi. Kaptanı tehlikeyi gördüğü zaman artık muşambayı örtmek veya geri sarıp normal görünmek için çok geç kalmıştı. Tepesindeki Sam elektronik karıştırıcısını çalıştırınca Haydut'un hiçbir haberleşme imkanı kalmadı. İlk başta kaptan telsizle mesaj vermeye kalkışmadı çünkü gözlerine inanamamıştı. Karşısında denizin 30 metre üstünden ona doğru hızla gelen bir helikopter vardı. İnanamayışının nedeni menzil meselesiydi. O kadar küçük bir helikopter karadan bu kadar uzakta bulunamazdı ve görünürde başka deniz aracı da yoktu. Balmoral'in ondan 25 mil ötede olduğunu ve görünmediğini bilemezdi. Yakalanmak üzere olduğunu anladığında çok geç kalmıştı. Baskın durumunda neler yapılacağını ezbere biliyordu. Önce gri yapısıyla hemen tanıyabileceğin ve senden çok daha hızlı olan bir savaş gemisi seni takip edecek. Önüne geçip sana durmanı emredecek. Savaş gemisi hala uzağındayken teknenin görünmeyen yanından kokain balyalarını denize at. Bunları telafi edebiliriz. Teknene çıkmalarından önce bilgisayarınla önceden kaydedilmiş mesajı Bogota'ya ilet. Her ne kadar bir savaş gemisi görmese de kaptan bu talimata uydu. Gönder düğmesine bastı ama mesaj falan gittiği yoktu. Uydu telefonunu kullanmayı denedi ama bu da yararsızdı. Adamlarından birini telsizin başında sürekli araması için bırakarak köprü arkasındaki merdivenden çıktı ve yaklaşan küçük kuşa baktı. 15 mil arkasında saatte 40 millik hızla gelen iki tane 10 kişilik saldırı botu hala görünmüyordu. Küçük helikopter etrafında bir tur attıktan sonra köprünün 30 metre üstünde durdu. Kaptan helikopterden aşağıya sarkan hava antenini ve bunun ardındaki gergin bayrağı görebiliyordu. Gördüğü şekli tanıdı. Helikopterin altındaysa iki kelime vardı. Kraliyet donanması. ''Lanet İngilizler!'' diye mırıldandı. Kaptan hala savaş gemisinin nerede olduğunu göremiyordu. Çünkü Kobra'nın kesin talimatı vardı. İki dönüşmüş gemi kesinlikle görünmemeliydi. Yukarıya bakınca güneş siperlikli pilotu ve yanından aşağıya sarkan keskin nişancıyı gördü. Kaptan bir G3 dürbünlü tüfeği tanımazdı belki ama bunun kendisine doğrultulmuş bir silah olduğunu anlayabiliyordu. Aldığı talimat kesindi. Asla herhangi bir ulusal deniz kuvvetleri askeriyle silahlı çatışmaya girmeyeceksin. Böylece kaptan uluslararası hareketi yaparak ellerini havaya kaldırdı. Her ne kadar bilgisayarında mesajınız iletilmiştir sinyalini görmediyse de uyarısının adrese ulaştığını umuyordu. Küçük kuşun pilotu bulunduğu yerden haydut teknenin adını görebiliyordu. Bellezza del Mar, yani deniz güzeli. Okyanustaki en iyimser isim bu olmalıydı. Topu topu 35 metre olan tekne pas içindeydi ve leş gibi çürümüş balık kokuyordu. Amaç da buydu zaten. Balyalar halindeki bir ton kokain çürüyen balıkların altına gizlenmişti. Kaptan motorları çalıştırmayı denedi, helikopter alçaldı ve Bellezza del Mar'ın 30 metre yanına geldi. Keskin nişancı bu mesafeden kaptanın hangi kulağını isterse kolayca vurabilirdi. ''Motorlarını kapat!'' diye gürledi küçük kuştan gelen ses. Kaptan emri uydu. Helikopterin gürültüsünden onları işitemiyordu ama yaklaşan iki saldırı botunu görmüştü. Bu da akıl alır şey değildi. Karadan millerce uzaktaydılar. O lanet savaş gemisi neredeydi peki? İki bottan fırlayıp hızla tekneye tırmanan adamların ne amaçla geldiklerine şüphe yoktu. Genç ve güçlüydüler. Siyah giysileri, maskeleri ve silahları vardı. Teknede kaptandan başka 7 tayfa bulunuyordu. Sakın direnmeyin talimatı akıllıcaydı. Çatışma halinde birkaç saniyeden fazla dayanamazlardı. Adamlardan ikisi kaptana yaklaşırken diğerleri mürettebatın yanına gittiler. Herkes ellerini başının üstüne kaldırmıştı. Başlarındaki adam sadece İngilizce konuştuğu için başka biri ona tercümanlık yaptı. Hiçbiri siyah maskesini çıkarmamıştı. ''Kaptan, yasaklı madde taşıdığına inanıyoruz. Uyuşturucu, özellikle de kokain. Teknenizi arayacağız.''
''Bu doğru değil. Ben sadece balık taşıyorum. Üstelik teknemi aramaya hakkınız yok. Bu deniz kanunlarına aykırıdır. Yaptığınız şey korsanlık.''
Ona böyle söylemesi tembih edilmişti. Ne var ki yasayla ilgili bu talimat hayatta kalmakla ilgili olana göre daha az akıllıcaydı. 1990 yılında çıkan Uluslararası İşbirliği ve Ceza Yargılaması yasası UICJY ile ilgili hiçbir şey duymamıştı. Zaten duysaydı da anlamazdı. Ama binbaşı Ben Pickering'in yaptığı şey tamamen yasaya uygundu. Bu yasada uyuşturucu taşıdığından kuşkulanılan deniz araçlarının yakalanmasıyla ilgili birkaç madde vardı. Suçlanan kişilerin de hakları tanımlanmıştı. Kaptanın o anda bilmediği şey, gemisinin bir anda başka bir kategoriye sokulduğu ve bir terörist gibi Britanya ulusu için tehdit olarak algılanmasıydı. Bunun da anlamı, kural kitabının ve insan haklarının o anda geçerli olmadığıydı. ÖGH elemanları iki haftadır prova yaptıkları için uygulama birkaç dakikayı geçmedi. 7 personel ve kaptanın üstü silah veya telsiz cihazları var mı diye ustaca arandı. Daha sonra tahlil edilmek üzere cep telefonlarına el kondu. Telsiz cihazı parçalandı. 8 Kolombiyalı elleri önlerinde zincire vurulup başlarına külah geçirildi. Göremeyecek ve direnemeyecek halde teknenin kıçına götürülüp burada yere oturtuldular. Binbaşı Pickering'in verdiği komut üzerine adamlarından biri işaret fişeğini ateşledi. Fişek 35 metre yükseldikten sonra havada bir alev topu gibi patladı. Çok yükseklerde Global Hawk'ın ısı sensörleri bu sinyali algılayınca Nevada'da ekran başındaki adam elektronik karıştırıcıyı kapattı. Binbaşı güvenliğin sağlandığını bildirdikten sonra Balmoral ufukta belirdi ve onlara doğru ilerledi. Komandolardan biri tepeden tırnağa balık adam kıyafeti giymişti. Teknenin su altında kalan kısmını incelemek için daldı. Yaygın olarak kullanılan aldatmaca, yasaklı maddeyi gövdenin altına kaynaklanmış bir bölmede taşımaktır. Bazen de arama sırasında balyalar bir naylon halatla suyun 30 metre altına daldırılır. Komando kauçuk elbiseyi giymese de olurdu. Çünkü deniz hamam suyu gibi sıcaktı. Artık doğuda iyice yükselmiş olan güneş de denizi projektör tutulmuş gibi aydınlatıyordu. Yosun ve kaya midyeleriyle kaplı karinayı 20 dakika süren araması sonunda kaynaklanmış bir bölme veya gizli su altı kapıları ya da sallandırılmış balyalar görmedi. Aslında binbaşı Pickering kokainin nerede olduğunu biliyordu. Artık elektronik karıştırıcı kapatıldıktan hemen sonra yakaladıkları balıkçı teknesinin adını Balmoral'e verebilirdi. Uluslararası deniz nakliyatçıları listesinde adı yoktu ama kirli bir balıkçı teknesi olarak Cortez'in listesinde vardı. Köhneydi, pisti ama Batı Afrika'ya 7. seferini yapıyor, kendi değerinin 10 katını bulan bir yük taşıyordu. Binbaşıya nereye bakması gerektiği söylenmişti. Binbaşı Pickering sahil güvenlikten gelen arama ekibine fısıltılı sesle talimat verdi. Gümrük dairesinden gelen adam Cocker Spaniel cinsi köpeğini kucağından indirdi. Ambar kapakları açılınca hala ağ içinde bulunan ama çoktan bayatlamış tonlarca balık ortaya çıktı. Belleza'nın vinciyle balıklar çıkarılıp denize boşaltıldı. 1000 metre derinlikteki yengeçlere ziyafet çıkmıştı. Ambar zemini tamamen boşalınca arama ekibi doğruca Cortez'in tarif ettiği paneli aramaya başladı. Çok güzel gizlenmiş, balık kokusu köpeğin aklını karıştırmıştı. Başlarına külah geçirilmiş mürettebat, adamların ambarda ne yaptıklarını bilemedikleri gibi yaklaşan Balmoral'i de görmüyorlardı. Kaplamayı yerinden sökmek için bir levye ve 20 dakika gerekti. Eğer bir müdahale olmasaydı, Belleza'nın mürettebatı bunu Biagos adalarının 10 mil açığında hiç acele etmeden açarlar, kokaini de kenara yanaşmış kanolara indirirlerdi. Sonra karşılık olarak onlardan yakıt bidonları alıp depoyu doldururlar, eve dönüş yoluna çıkarlardı. Balık ambarının altındaki sintine suyu da açığa çıkınca koku daha da dayanılmaz oldu. Arama ekibi elemanları maske ve solunum cihazları takmışlardı. Başka herkes mümkün olduğunca uzaktan seyrediyordu. Arama elemanlarından biri elinde feneriyle başı önde bölmeden içeriye sarktı. Arkadaşı bacaklarından tutuyordu. Az sonra içeriye sarkan adam dışarıya çıktı ve baş parmağıyla tamam işareti yaptı. Bu defa bir kancalı demir ve iple tekrar içeriye daldı. Her biri 50 kilo çeken 20 balya çıkarıldı. Balmoral'de yanaşmış balıkçı teknesine tepeden bakıyordu. İş bir saat daha sürdü. Belleza'nın mürettebatı hala başlarında külah olduğu halde Balmoral'e nakledildi ve alt güverteye götürüldü. Zincirleri ve külahları çıkarıldığında artık geminin su kesimi altında kalan hapishanesindeydiler. 2 hafta sonra bir Britanya destek gemisine nakledilecekler, oradan Cebeli Tarık'taki bir Britanya karakoluna, burada tekrar başlarına külah geçirilip bir Amerikan uçağıyla Hint Okyanusu'na götürüleceklerdi. Külahlar tekrar çıkarıldığında adamlar kendilerini tropikal bir cennette bulacaklardı. Onlara şu talimat verilecekti: keyfinize bakın, kimseyle irtibat kurmaya veya kaçmaya kalkışmayın. İlk talimata uymak adamların tercihine kalmıştı. Ama diğer seçenekler zaten imkansızdı. 1 ton kokain de Balmoral'e nakledildi. Deniz üstünde Amerikan yetkililerine teslim edilene kadar orada muhafaza edilecekti. Belleza del Mar'da yapılacak son işlem ekibin patlayıcı uzmanına aitti. 15 dakika kadar teknenin altında kaldıktan sonra dışarıya çıkıp kenarda bekleyen şişme bota atladı. Arkadaşlarının çoğu zaten bottaydı. Küçük kuş yine ambardaki yerine sokulmuş, birinci bot da ambardaki yerindeydi. Balmoral ağır yol ileri hızıyla arkasında hafif bir dümen suyu bırakarak yola koyuldu. İkinci bot da onu izliyordu. Balıkçı teknesiyle aralarında 200 metre olunca patlayıcı uzmanı detonatöründeki düğmeye bastı. Tekneye yerleştirdiği plastik patlayıcı bir çatlama sesiyle infilak etti ve gövdenin su altı kesiminde ahır kapısı büyüklüğünde bir delik açtı. 30 saniye sonra balıkçı teknesi bir daha hiç görünmemek üzere denizin dibine kadar olan 1000 metrelik uzun yolculuğuna çıktı. Şişme bot Balmoral'e çıkarılıp yerine yerleştirildi. Orta Atlantik'te yaşanan bu olayı hiç kimse görmemişti. Belleza del Mar, kaptanı ve mürettebatı bir anda buhar oluvermişti. Kartel içinde Belleza del Mar'ın kaybolduğuna inanılması için tam bir hafta geçti. O zaman bile ilk tepki şaşkınlık oldu. Gemiler, mürettebat ve kargo daha önce de kaybedilmişti. Ama Meksika yönüne giden sualtı araçlarının hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmaları dışında her zaman geride bir iz kalırdı veya bir neden olurdu. Bazı küçük tekneler okyanus fırtınalarında batmıştı. genellikle sakin olan Pasifik bazen çıldırıyordu. Turist broşürlerinde güneşli resimleri olan Karayipler arada bir inanılmaz kasırgalara sahne olurdu. Ama bu çok ender görünen bir şeydi. Denizde kaybedilen kargolar hemen her defasında yakalanmanın kaçınılmaz olduğunu gören mürettebat tarafından denize atılanlardı. Bunun dışındaki kayıpların nedeni ise polis teşkilatları veya deniz kuvvetlerinin gemilere el koymasıydı. Mürettebat tutuklanır, mahkemeye çıkarılıp mahkum olurdu. Ama bu adamlar zaten gözden çıkarılmış kişilerdi ve ailelerine de yüklü bir tazminat verilirdi. Kurallar böyleydi ve herkes bilirdi. Baskını gerçekleştirenler hemen basın toplantısı yapar, ağzı kulaklarında kokain balyalarını basın mensuplarına gösterirlerdi. Bir ürünün tamamen ortadan kaybolması sadece çalındığı zaman olurdu. Kokain endüstrisini yöneten bütün karteller belli bir ruhsal bozuklukla mağluldü. Had safhada paranoya, kuşkulanma aniden başlar ve kontrol edilemezdi. Kartel yasalarında kesinlikle bağışlanmayacak iki suç vardı. Ürünü çalmak ve yetkililere muhbirlik yapmak. Hırsız ve gammaz mutlaka yakalanır ve intikam alınırdı. Bunun istisnası olmazdı. Kaybın iyice anlaşılması bir hafta sürdü. Çünkü önce Gine-Bissau'da malı teslim alacak olan operasyon şefi Ignacio Romero, tarifeli bir geminin oraya gelmediğini rapor etti. Randevu günü randevu yerinde bütün gece beklemiş fakat Bellezza del Mar hiç görünmemişti. Bunu doğrulaması için onu iki kez aradılar. İkisinde de cevap aynıydı. Sonra acaba bir yanlış anlama mı oldu diye soruşturma yapıldı. Bellezza yanlış adrese mi gitmişti? Öyle olsaydı bile kaptanı neden kimseyle haberleşmemişti? Bir sorun olduğunda sadece anlamsız iki kelimelik bir mesaj geçecekti. Sonra sevkiyat sorumlusu Alfredo Suarez hava raporlarını kontrol etti. Atlantik boyunca deniz sakin olmuştu. Teknede yangın mı çıkmıştı? Ama kaptanın telsizi vardı. Can kurtaran filikasına binmiş olsa bile dizüstü bilgisayarı ve cep telefonu vardı. Sonunda Suarez durumu Don'a bildirmek zorunda kaldı. Don Diego Suarez'in verdiği bilgileri iyice inceledikten sonra oturup düşündü. Kesinlikle bir hırsızlık vakasına benziyordu ve bir dizi sanık içinde tekne kaptanı ilk sıradaydı. Ya bir korsan ithalatçıyla anlaşıp bütün kargoyu çalmıştı ya da açık denizde baskına uğramış, mürettebatıyla birlikte öldürülmüştü. İki ihtimal de mümkündü ama önce yapılacak iş belliydi. Eğer kaptansa bu işi yapmadan önce ya ailesine anlatmış ya da kaçtıktan sonra onlarla temas etmiş olmalıydı. Ailesi Barranquilla'nın doğusunda onunla birlikte çamur içindeki bir köyde yaşayan karısı ve üç çocuğundan oluşuyordu. Kadınla konuşması için oraya hayvanı gönderdi. Çocuklar sorun değildi, gömüldüler. Tabii diri diri, annelerinin önünde. Kadın hala itiraf etmiyordu. Ölmesi birkaç saat sürdü. Ama sonuna kadar kocasının hiçbir şey anlatmadığını ve yanlış bir şey yapmadığını söyleyip durdu. Sonunda Paco Valdez ona inanmak zorunda kaldı. Zaten işkenceye devam edemezdi. Çünkü kadın ölmüştü. Don pişmandı, çok sevimsiz bir işti. Ve sonunda ele geçen hiçbir şey yoktu. Ama kaçınılmazdı. Ve karşılarına daha büyük bir sorun çıkarıyordu. Kaptan değilse kimdi? Ne var ki Kolombiya'da Don Diego Esteban'dan huzursuz biri vardı. İnfazcı sorgulamasını yapmak için aileyi ormanın derinliklerinde bir yere götürmüştü. Ne ki orman hiçbir zaman boş olmazdı. Bir indio köylüsü çığlıkları duyunca çalıların arasından bakmış, infazcı ve iki adamı oradan gittikten sonra adam köyüne dönüp gördüklerini anlatmıştı. Köylüler bir öküz arabasıyla gelip dört cesedi çıkardılar ve ırmak kenarındaki yerleşkeye götürdüler. Burada onları Hristiyan usulünde gömdüler. Cenaze törenini yöneten rahip Özebio, SC'nin tabutlar kapatılırken gördüğü manzara karşısında midesi bulanmıştı. Misyon odasına döndüğü zaman eskimiş meşe masasının çekmecesini açtı ve bölge baş rahibinin aylar önce vermiş olduğu cihaza baktı. Normal koşullarda bunu kullanmayı aklından bile geçirmezdi. Ama artık çok öfkeliydi. Belki bir gün itiraf gizliliği yemini dışında kalan bir şey görürdü. İşte o zaman bu Amerikan aletini kullanacaktı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 228.